Ayrım 26. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 317. İkinci görüşme, ertesi gün Buhara Hariciye Vekili Haşim Sayık'ın evinde oldu ve Enver, Zeki Velidi'den basmacı hareketi hakkında bilgi istedi. O sırada söze karışan Hacı Sami, Enver'in Afganistan'a gitmesinin ömrünü zayi etmek olacağını ama Türkistan'da kalması halinde kıyametler kopartacaklarını söyleyince Zeki Velidi kışkırtmalara cevap vermek zorunda kaldı. Bu zat kendisinin 1916 yılı 7 Su isyandaki rolünü büyüterek konuşuyor ve işte ben deniz bir sade Türk olduğum halde koca Kırgızistan'ı ayağa kaldırdım. Sizin yani Enver Paşa'nın şöhret ve itibarıyla Türkistan'da ne kıyametler koparırız diyordu. Ben de o dakikada bunu tahsih ederek 1916 yılı kıyamı propaganda ile değil, Çar'ın yerli halkı harp işlerini almak hakkındaki 25 Haziran fermanı neticesinde umumi galeyan şeklinde meydana çıkmıştı. Zat-ı Ali'nizin ve arkadaşlarınızın ancak kıyamın nihayetine doğru Kırgızların içine geçeceği zaman Karakol kasabası civarında Şabdan Baturoğullarına iltihak ettiğini işittik. Ben paşaya bütün vaziyete bütün çıplaklığıyla arz ettim ve ediyordum. Onu yanlış harekete sevk etmekten muhakkak ki kaçınırım dedim. Bununla Hacı Sami'nin sözlerindeki mübalağaya paşanın dikkatini çekmek istedim. Hacı Sami bundan münfail oldu. Hacı Sami o gece geç vakit Zeki Velidi ile tek başına görüştü ve Enver'in Berlin'e gitmesi halinde öldürüleceğini söyledi. Derken geç vakit Hacı Sami geldi ve benimle ayrıca konuşacağı bir mesele olduğunu söyledi. Hacı dedi ki, paşanın sultanın yanına gitmesine katiyen razı olmayın. Onu orada, Berlin'de öldürürler. Paşanın buraya gelişi büyük bir fırsattır. Bu hareketlerden bir netice çıkar veya çıkmaz. Fakat Enver Paşa'nın bu işe karışması ile bu iş cihan şümul bir ehemmiyet kesbeder. Türkistan bu nesilde kurtulmazsa paşayı ve sizi şiar edinecek olan müstakbel bir nesil bu vatanı kurtarır. Paşa sizin sözlerinize çok ehemmiyet veriyor. Zinhar ona Almanya'ya geri gitmesi caiz olmadığını söyleyin dedi. Ben de bu hususta söz verdim ve ben paşanın Türkistan'da yapacak işlerine muvaffak olması için başka Afganistan'a gitmesi gerektiğini ileri sürüyorum. Siz de buna muhalefet etmeyin, mübalağalı sözler söylemeyin dedim. Enver ertesi gece yaptıkları üçüncü görüşmede Zeki Velidi'den Türkistan'da kalıp çalışmasını isteyip istemediklerini sordu. Üçüncü akşam konuştuğumuzda paşaya Hacı Sami'nin tesir etmekte olduğunu gördüm. Paşa bana Zeki Bey, yoksa siz benim Türkistan'da çalışmamı istemiyor musunuz dedi. Ben de maazallah Türkistan'da sizin gibi büyük binlerce fedaiye iş var. Bu memleketi ancak fedailer kurtarır. Milletler arası vaziyet şimdi milletlerin hürriyeti istikametinde inkişaf edecek. Müstemlekeler ortadan kalkacak. Türkistan'da bir gün kurtulacaktır. Türkistan'da bir gün kurtulacaktır. Fakat memleketimizin bugünkü vaziyeti bakımından söz söyledim. Fikir ve mütalaamı sordunuz. Ben de bildiğimi ve anladığımı fazla veya eksik olmadan arz etmek mecburiyetindeyim dedim. 30 Ekim'de Enver'in hiç beklemediği bir şey oldu ve Buhara'daki Sovyet konsolosu derhal Moskova'ya dönmesini istendiğini söyledi. Konsolos, Cemal Paşa'nın Afganistan'daki faaliyetlerinden rahatsız olan İngiltere'nin Sovyetlere bu hususta bir nota verdiğini, Paşa'nın bu yüzden Afganistan'a dönmeyeceğini, dolayısıyla Buhara'da Enver ile buluşmasının mümkün olmadığını söyledi. Enver bunun üzerine Afganistan'a geçmeye karar verdi. Çiçerin'e bir telgraf gönderdi ve böyle yapmakla da Sovyetlerden hareket serbestliği elde edeceğini düşündü. Sovyet elçisiyle yaptığı görüşmeyi Naciye Sultan'a yazarken üzgün ve kırılmış haldeydi. Şu satırları yazarken pek müteessir bir haldeyim. Demin Sovyet vekilini ziyarete gitmiştim. Moskova'nın telgrafını okudu. Bunda kati olarak Moskova'ya avdetim yazılıydı. Bunun üzerine ben birkaç gün Cemal Paşa'nın mektubunu ve Batum'dan beklediğim postayı aldıktan sonra belki çarşamba veya pazara hareket edebileceğimi söyledim de. Fakat Cemal Paşa'nın Moskova'da olup olmadığını sordum. İhtimal oradadır dedi. Sonra aldığım habere göre Şubat'a doğru avdet edecekmiş. Halbuki o vakte kadar Afganistan'ın boş kalması muvafık olmayacak dedim. Bunun üzerine benim oraya azimetim iktiza edeceğini söyledim. Hele İngilizlerin Cemal Paşa'nın Afganistan'a azimetine mümanaat edilmemesi için Rusya'ya verdikleri nota üzerine Afganistan'a hiç avdet etmeyeceğini, sefirin söylemesi üzerine katiyen Afganistan'a geçmeye Ve bu suretle hem serbesti hareketi istihsale karar verdim ve Çiçerine yazdığım telgrafı süratle çekmesini söyleyerek ve buna inzar edeceğimi ve böylece 10 gün kadar kalacağımı söyledim. Binaenaleyh daha bir müddet buradayım ve kati kararım herhalde bir an evvel Afganistan'a geçmektir. Hatta Sovyetleri serbest bırakmak için Buhara arazisinden geçeceğimi ve bunun için de Taşkent yerine Buhara'da kaldığımı söyledim. Umarım ki mektuplarım Sovyetlerin eline geçmiş olsa bile benden şüphelenmeye hakları yoktur. Mamafi bugün sefire Afganistan'a harekatım teşkilatım kararı neticesi olduğunu ilave ettim. Mamafi bu Moskova davetinden dolayı biraz neşemiz kaçtı ama ne çare. İş ileri gitmiyor. Canım da bundan dolayı çok sıkılıyor. 30-31 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Zeki Velidi Enver ile Rus diplomat arasındaki görüşmede daha sert ifadelerin sarf edildiğini nakledecek ve Enver'in bu görüşmeden basmacıların arasına girip Rusya'ya, oradan da Berlin'e gitmeyi düşündüğünü yazacaktı. Dördüncü görüşmemizde Paşa Afganistan'a geçmek fikrine temayül etti. Bu hususta Ruslara müracaat edecek, onlar yardım etmezlerse bizim yardımımızla kendisi gidecek oldu. Ben de ona haritalar tedarik ettim. Cemiyetimizin Çarçuy ve Burdalık şubelerinden Türkmenleri getirip Paşa'yı Burdalık, Sakar, Kuduk, Andon yoluyla Afganistan'a geçmeleri için yardım etmelerini, refakat etmelerini, Kerki mıntıkasında faaliyette bulunan Türkmen basmacılarına Paşa'yı tanıtmalarını söyledim. Çarçuy'a gidip Türkmenlerin yardımını temin işini gayet süratle yaptık. Bu da Paşa'nın hoşuna gitti. 27 Ekim'de Paşa Kagan'da Rus konsolosu Jurinev ile görüşmüş, Cemal Paşa'nın Afganistan'a ne zaman döneceğini sormuş, konsolos da Cemal'e yol vermek şöyle dursun, sizin de buralarda ne gibi işlerle meşgul olduğunuzu pek iyi biliyoruz demiş. Paşa bunu doğrudan doğruya bir tehdit telakki etmiş. O Rusların kendisini de Cemal Paşa'yı da öldüreceklerini düşünüyordu. Onun basmacılar arasına bir defa girip geri Rusya'ya dönmek ve sonra da Berlin'e gitmek gibi garip fikirleri vardı. Ben de bir defa basmacılar arasına girdikten sonra geri Rusya'ya dönemezsiniz. Böyle fikirlerin aklınızdan geçtiğini bile kimseye söylemezseniz iyi edersiniz dedim. Enver Zeki Velidi'ye bir sonraki buluşmalarında Doğu Buhara'ya giderek basmacılar ile ceditçilerin bir araya gelecekleri bir kongre düzenlemeyi düşündüğünü söyledi. Paşa ile yine biraz görüştüm. İşleri sürümcemede bıraktığını, Doğu Buhara'ya geçeceğini, orada basmacılarla münevverleri toplayıp bir kongre tertip edeceğini söyledi. Bana da kendi kararını Hive'ye, Kazakistan'a, Fergana ve Türkmenlere cemiyetimiz namına bildirmemi, onların da Doğu Buhara Kongresi'ne gelmelerini temin eylememi teklif etti. Ben kongreye mümessiller gelmesini temin etmenin imkansızlığını, Afganistan'a geçmesi münasip olacağını bir daha hatırlattım. Bu itirazlardan hoşlanmadı. Altıncı ve son görüşmede Enver artık kararlıydı ve kararını gözyaşları içerisinde açıkladı. Buhara'yı terk edip basmacılara katılacaktı. Mirza Muhittin Hakim Bey'in evinde mahrem arkadaşlarımızdan 2-3 kişiyi çağırdık. Paşa bize belki de basmacılara geçeceğini anlattı. Mamafi daha birkaç gün var. Senin dediklerini de hala düşünüyorum. Eminim ki bütün sözlerinde samimisin. Burdalık yolundaki hazırlığı da bırakmayalım dedi. Gözlerinden yaş akıyordu. Bu haliyle mücadeleye atılmak isteyen bir sporcu gibi daha evvelce de gördüğümüz Alman malı çizmesini de giymişti. Çok samimi olarak konuştu ve fikirlerini açıkça söyledi. Afganistan'a geçerse belki Türkistan milli mücadelesine artık katılamayacağını düşünüyordu. Bu memleketin kurtuluş hareketine canını feda etmek hususundaki kararı kafiydi. Kafkasya'da General Halilov'un terdibatına dahil olduğunu anlattı. Siz Türkistanlılar hazırlıklısınız ama yakında da hazır olacak değilsiniz. Ruslarla mücadele için her ne yapmak lazımsa onu yapmanın zaruri olduğunu anlattı. Şimdi kendisini Türklerin ana vatanında hissettiğini, bura Türklerini mücadele sahasına çıkarmak istediğini söyledi. Zeki Velidi o andaki ruh halini anlattığı, Enver'in Orta Asya'nın vaziyetini bilmediğini ve son kararını Sovyet konsolosu ile görüşmesinden sonra verdiğini söyleyecek. Bu zatın çok büyük bir idealist olduğunu, hatta hayatla ve vakalarla pek hesaplaşmadığını ve Türkistan'ın coğrafya ve istatistiğine dair Avrupa ve Rus neşriyatını okumamış olduğunu o günlerde gördüm. Şüphe yok ki bu zat Türkistan'da yapacağı işlerini ancak burada Buhara'da bulunduğu günlerde tasarlamıştı. Bunda da en çok kendisine Cemal Paşa ile görüşme imkanının verilmemiş olması ve konsolos Jurinev'in savurduğu tehditler muhakkak müessir olmuştur diye yazacaktı. Aslen Orta Asyalı olan ve sonraki senelerde Türkiye'ye yahut Batı'da yayın yapan tarihçileriyle yine aslen Türkistanlı olan siyaset erbabı Enver'in Türkistan'da faaliyet göstermesine, Zeki Velidi'nin karşı olmasını ve Başkırt liderin uğradığı bütün hayal kırıklıklarına rağmen Sovyetler ile hala bir anlaşma yolu aramasını sık sık eleştirdiler. Ama Zeki Velidi bütün uyarılarında haklı çıktı. Buhara'nın siyasi çevrelerinde Enver'in oynaması gereken rol hakkında üç değişik görüş hakimdi. Cumhurbaşkanı Osman Hoca ve Harbiye Nazırı Abdülhamit Arif gibi liderlere göre Paşa, basmacılık hareketinin başına geçmeli ve basmacıları organize ederek Ruslara karşı savaşmalıydı. Amaç Türkistan'ın Rus esaretinden kurtarılmasıydı. Enver Paşa ile birlikte Buhara'ya gelen ve muhtemelen Paşa'nın Türkistan'a gelmesinde en etkili faktör olan Hacı Selim Sami de bu gruba katılmaktaydı. Hacı Sami'ye göre Türkistan halkı patlamaya hazırdı ve eksik olan tek şey Enver Paşa gibi güçlü bir liderdi. Buharalı ceditlerin bir diğer kısmı, Enver Paşa'nın Buhara Cumhuriyeti ile Sovyet-Rusya arasındaki arabuluculuk yapmasını ve Buhara Halk Şuraları Cumhuriyeti yönetiminin güçlendirilmesi için çalışmasını önermekteydiler. Zira son zamanlarda Ruslar Buhara Cumhuriyeti'nin Sovyetleştirilmesi yönünde yoğun baskı uygulamaya başlamışlardı. Orta Asya Müslümanları Milli Avami Cemiyetleri İttihatı Başkanı Zeki Velidi önderliğindeki bir diğer grup ise Paşa'nın Afganistan'a geçmesi ve orada yapacağı çalışmalarla Türkistan'daki milli mücadeleye katkı sağlaması gerektiği inancındaydılar. Zeki Velidi'nin düşüncesine göre Paşa'nın doğrudan basmacılara katılması halinde Türkistan milli mücadelesi bölgesel bir olay olmaktan çıkacak, pan-Türkçü ve pan-İslamcı bir nitelik kazanacaktı. Bu durumda Sovyetler bütün güçlerini bölgeye yığacak, Türkistan'da harekete destek vermesi ihtimali bulunan İngiltere benzeri dış güçler de bu konuda istekli olmayacaklardı. Enver Buhara'da bulundu ve basmacılara katılıp katılmama konusunda kesin karar vermediği günlerde teftiş seyahati yaparcasına etrafı dolaşıyor, memleketin geleceği konusunda teşebbüslerde bulunuyordu. Mesela Buhara ordusunun güçlenmesi için Afgan emirinden silah göndermesini istedi. 18 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Taşkent ve Hive'deki Türk subaylardan bazılarını yanına çağırdı. 20 Ekim 1921 tarihli mektubundan. İstanbul'a öğrenci gönderip öğretmen getirtmeye çalıştı. Öğretmenlerin maaşlarını bile hesapladı. 21 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Değişik bakanlıklar için yine Türkiye'den uzmanlar davet etti ve Buhara'daki Harbiye Mektebi'ni başka tarafa nakletmenin yollarını aradı. 28 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Kazakçayı ıslah ederek umumi bir Türk lisanı yaratmayı hayal etti. 3 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Hatta şehirlerden ve kasabalardan çok uzaklarda, dağlarda bir kışlaktan ötekine gittiği sırada bile bulunduğu yerdeki altın madenlerini inceletmek için Almanya'dan uzman davet etmeyi düşündü. 27 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Enver'in Orta Asya'ya yapmak istedikleri sadece bunlardan ibaret kalmadı ve sonraki günlerde Almanya'dan zeplin, uçak, silah, cephane ve tamirhane getirtmek bile istedi. Kardeşi Nuri Paşa, abi Enver'e 1922 Temmuz'unda yani Enver ile Kızıl Ordu arasındaki mücadelenin en şiddetli günlerinde yazdığı mektupta Halil Paşa ile beraber Orta Asya'ya gitmek istediklerini söylüyor ve "Zeplin işini ehemmiyetle takip ediyorum. İmkan dahilinde cephanesiyle birlikte 5000 silah, 50 kadar zabit, büyüyecek bir tamirhane, hatta 1-2 de tayyare bir defada naklolunabilecektir. Bunun için her şeyden evvel para lazımdır. Siz 30 ile 50 bin altın gönderebilecek misiniz?" diyordu. Almanya'dan havalanıp ta Orta Asya'ya silah, cephane ve 50 kadar da subay götürecek bir zeplin. Hayallerin hududu yoktu. Enver Buhara'da bütün bu faaliyetlerin yanı sıra bitmeyen toplantılar düzenledi, kongreler yapmaya çalıştı, siyasi teşekkülleri ve İttihat ve Terakki'yi tekrar canlandırabilmeye çabaladı. Hatta 16 Ekim'de Samet Bey isimli bir Azeri'yi tahlif etti, yani merasimle İttihat ve Terakki üyesi yaptı. Mektuplarından da anlaşıldığı gibi Buhara'da tam olarak nasıl faaliyet göstermesi gerektiği konusunda kararsızdı. yeni bir hareket mi başlatması, Afganistan'a mı geçmesi yoksa şehirden ayrılarak basmacılara mı iştirak etmesi gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Enver, Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Kazak politikacı Mustafa Çokay'ın 1933'te yayınladığı bir belgeye göre, önce Buhara'daki Kızıl Ordu birliklerinin geri çekilmesi için Moskova nezdinde girişimde bulundu. Mustafa Çokay, Enver Paşa'nın 1921 Ekim'inde Moskova'ya Sovyetler Birliği Halk Komiserliğine bir mektup göndererek Sovyetlerin devrimci liderliğiyle bağımsız bir Buhara'nın Asya'nın Müslüman bölgelerini İngiliz emperyalizminden kurtarılabileceğini söylediğini, bunun için Kızıl Ordu'nun Buhara'dan çekilmesini istediğini ama Moskova'nın bu talebi derhal reddettiğini yazıyor. Çokay, Enver'in aslı Rusça olan mektubunda Buhara'yı bizzat temsil edebileceğini söylediğinde kaydediyor ve mektubun tercümesini veriyor. Müstakil Buhara adına biz, dost Sovyet Rusya'nın inkilabı rehberliği altında İslam Asya'sını Britanya emperyalizminden kurtarış vazifemizi muvaffakiyetle yapabiliriz. Moskova Halk Komiserler Şurası'ndan Buhara hududundan burada aynen istila edilen bir ülkedeki düşman ordusu gibi hareket etmekte bulunan Kızıl Birlikleri geri çağırıp boşaltmalarını istiyorum. Kızıl Ordu'nun Buhara'da bulunması açlığa maruz bırakılmakta olan Müslüman ahalinin son lokma ekmeğinin de elinden alınması ve ahalide Sovyet Rusya'sına karşı günden güne artan memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır. Ülkenin erzak levazımının ve kıymetli mallarının haczedilip dışarıya götürülmesine de derhal son verilmelidir. Şarki Buhara'daki isyan harekatı büyümektedir. Bu isyanın Cumhuriyet'in başka kısımlarına da yayılması mümkündür. Hükümetin başındaki Buharalı komiserler, Çekistler ve Rus askerleri tarafından terör yapılmaktadır ve Buharalılar serbest, müstakil hareket etme imkanından mahrumdur. Moskova'ya karşı isyan hareketi, inkılapçı genç Buharalılar arasında da artmaktadır. Sovyet hükümetine onun için en mühim bölge olan Şark cephesinde tehlike var olduğu konusunda ihtar ediyorum. Buhara halkına kendi hayatını kendisini kurabilmesi için tam imkan verilmesi lazım. Buhara halkının teklifi üzerine ben Sovyet hükümeti ile Buhara Cumhuriyeti arasında vaki olacak müzakerede Buhara halkını temsil etmeyi uhdeme alıyorum. Bu müracaatıma acilen cevap verilmesini, müzakere için vekiller tayin edilmesini ve görüşme için yer ve zaman belirlenmesini rica ediyorum. Ben kendi kanaatime göre 1921'in Aralık ayı sonunu ve Buhara şehrini teklif ediyorum. Enver o günlerde yaptıklarını ayrıntılarıyla anlattığı mektuplarında bu yazışmadan açıkça bahsetmiyor ama bazı günler Çiçerin'e gönderdiği bir telgraftan yahut Moskova'ya yollamak için hazırladığı evraktan söz ediyor. Çokay'ın sözünü ettiği Moskova'ya hitaben yazılan ve Sovyet yönetimiyle iplerin tamamen kopartılmasına artık karar verilmiş olduğu manasına gelen mektup, Enver'in de diğer mektuplarında bahsi geçen bu yazışmalardan biri olabilir. Enver aynı günlerdeki mektuplarında bazı şahıs isimlerini değiştirerek yazmaktadır. Mesela Zeki Velidi'nin ayrıntılarını anlattığı görüşmeleri o da anlatmakta, Zeki Velidi'den Hamit diye bahsetmekte, 25 Ekim 1921'de Buhara'daki Afgan Büyükelçiliğinde yaptıkları görüşmeyi, Afgan sefaretindeki Hamit'ten bir tezkire geldi. Semerkant'tan geldiğini bildiriyordu. Hemen arabayla gittim. Köylü kıyafetinde, kısaca boylu, çiçekli yüzlüdür. Hemen elime sarıldı, öptü. Sonra vaziyetten konuştuk diye yazmakta. 27 Ekim'de yine isimleri değiştirmekte ve gece Hamit ile Naim Efendi'nin evinde görüştük. Buhara merkezinin yeniden teşkili ve merkezi umuminin toplanması hakkında konuştuk. Sonra kendisi benim ilkbahara kadar Afganistan'a geçmem ve sonra avdet etmem taraftarı. Ben ise herhalde çıkmayarak Türkistan dahilinde ilkbahara kadar kalmak istiyorum. Şimdilik niyetim Teşrin Sani 15'ine kadar burada kalmaktır. Yalnız konuşmak istediğimden Naim Efendi ve Haşim Efendi'den çıkmalarını. Bunun üzerine Haşim Efendi biraz darıldı gibi, fakat ne yapalım, bu akşam hasıl ettiğim fikir Buhara'da herhalde Feyzullah Hoca ile çalışmak lazım demektedir. 3 Kasım 1921 tarihli mektubundaki isimleri de gizlemiş. Zeki Velidi'nin orada Velidov olan ikinci adının ilk ve son harflerini kullanarak VF diye yazmış, diğer isimleri de anlaşılmaz hale getirmiştir. VF geldi, görüştüm, muhtelif eşhas hakkında sordum. D, kendileriyle görüşmüş ve konuştuğumuz gibi merkezi umumi vekalet bürosu tanzim etmiş. D, hakikaten yavaş yavaş gözüme giriyor. Y.A'dan mektup aldım. Gelemeyeceğini fakat her emre hazır olduğunu yazıyor. F. Efendi de yarın gelecekmiş. L. 4 beygir almış. Cumartesi daha beygir alabilmek için belki pazara kalacağız. Yemekten sonra D ile görüşmeye gittik. M.'nin evinde buluştuk. Yarın akşam M.A. toplanacağını söyledi. Enver 1921 Ekim'in son ve Kasım'ın ilk günleri Afganistan'a mı yoksa Doğu Buhara'ya yani basmacıların yanına mı gitmesi gerektiği konusunda hala kararsızdı. Ama Kabil'e gidecek olduğu takdirde önce basmacılarıyla buluşmayı, yola onlarla temasta bulunduktan sonra devam etmeyi düşünüyordu. Ama bu düşüncesi bir iki gün sonra tamamen değişti. Basmacılara iltihak edecekti. Kulağına zaten bir taraftan Naciye'sinin kucağına atılmasını emreden bir ses geliyor, diğer taraftan 40 milyon Türk ve Müslümanın ve buna merbut bağlı milyonlarca İslam'ın boğuk canhıraş iniltisi bana imdat imdat diye sesleniyor ve kalırsam hak ve halk nezdinde bu hizmetimin takdir edileceğini ihtar ediyor diye yazıyordu. 17 Ekim 1921 tarihli mektubu. Moskova ile Cemal Paşa'nın gönderdiği ve acilen Moskova'ya dönmesini isteyen mektuplar ile telgraflar canını zaten yeteri kadar sıkmıştı. Artık her şeyden, hayattan, ölümden, naciyesiz yaşamaktan korkuyordu. 29 Ekim 1921 tarihli mektubu. Kararını bu endişeler ve karamsar duygular içerisinde verdi. Afganistan'a değil, basmacıların yanına gidecek, onların başına geçecek, Orta Asya'dan başlatacağı isyan ateşi zamanla bütün İslam dünyasını saracak ve Müslümanları artık sadece İngiliz değil, Sovyet emperyalizminden de kurtaracaktı. Sonra? Sonrasını Enver'in yazdıklarından her şeyi Naciye'si için yaptığını söylediği satırlarından okuyalım. Hakikaten ne tuhaf talih veya kısmet değil mi? Ben harbi kaybedecek, Moskova'ya gelip Moskova suyu kenarından Naciye'cime bu çiçeği göndereceğim. Herhalde Allah büyüktür. İnşallah sana şarkın bütün eski altın zümrütlü Cengizler Timurların taçlarını takdim ederim. Moskova'dan 18 Nisan 1921'de yazdığı mektuptan. Senin şöyle İstanbul'dan çıkmış yavrularımla boynunuz bükük olarak Berlin'de sana layık olmayacak bir binanın köşesine iltica ettiğinizi düşündükçe sana her vakit dediğim gibi herkese gıpta ettirecek bir surette yaşatmak ve alnını kemali gururla kaldırıp gezmene vesile olmak ve öyle bir harp kaybetmiş idama mahkum bir adamın değil, din ve milletin hakikaten fedakarlıkla çalışmış ve inayete hakla muvafık olmuş bir adamın refikası olduğunu göstermek için kalacağım. İnşallah pek emin olduğum büyük muvaffakiyet yakında husul bulur da o vakit bütün bir ırkın, halkın minnet sedaları arasında gelir, sana layık mevkiye oturursun. 17 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Ben de bütün ruhumla, mevcudiyetimle yalnız senin için yaşadım, yaşıyorum, yaşayacağım. Emin ol ki her yapacağım şey yalnız senin içindir. 7 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Fakat bütün dünyayı ayaklarının altına döksem doğrusu yine az. 20 Mart 1922 tarihli mektubundan. Naciye Sultan'a 7 Kasım 1921'de yazdığı mektupta Buhara'yı ertesi gün terk edeceğini söylemekteydi. Gönderdiği aslında bir mektup değil, Moskova'da ve Buhara'da görüştüğü kişilerin kara kalemle yaptığı portrelerinin bulunduğu 33 sayfalık ve cep boyu bir eskiz defteriydi. Defterin başında Moskova'da ve Batum'da yaptığı çizimler vardı. Sona doğru 5 sayfayı bu mektup için kullanmıştı ve son sayfanın arkasında Buhara'da kaldığı evin krokisi vardı. Buhara'dan yaklaşık 30 kişilik iki ayrı grup halinde çıkan Enver, 9 Kasım'daki mektubunda şehri nasıl terk ettiklerini ayrıntılarıyla anlatmaktaydı. 8 Kasım sabahı geyik avına gideceklerini söyleyerek sabah saat 10'da kaleden atlara binmiş, emirin şehir dışındaki sarayının yakındaki kışladan birer Rus tüfeği ile yüzer fişek alıp 12'de kuzeyden güneye ilerlemiş, kendilerini bekleyen diğer grup ile buluşmuş ve yola beraberce devam etmişlerdi. Şehri terk etmeden önce Buhara'daki ve Hive'deki iddiatçı teşkilatlara Buhara'dan son yazılı emirlerini göndermiş ve emirleri Ulu Turan İhtilal Orduları Kumandanı ve Merkezler Merkezi Reisi Enver diye imzalamıştı. Naciye'ye hak bu büyük işte utandırmasın, sen bu biçare Türk ve Müslüman ili için dua et demekte artık ok yaydan çıktı. İnşallah geri ancak muvaffakiyeti tammeden sonra dönerim diye yazmıştı. 9 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Enver, Naciye Sultan'a gönderdiği mektuplarda basmacılara katılmak üzere Buhara'yı terk etmesinden sonra yaşadıklarını da önceki mektuplarında olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla anlattı. Bu mektuplardan sadece 8 Mayıs ile 21 Temmuz arasındakiler kayıptır. Ankara hükümetinin istihbarat teşkilatının mensubu Feridun Kandemir kitaplarından birinde paşanın yaverlerinden Muhittin Bey'in Enver'in bazı eşyaları ile evrakını Meşhed'de kendine teslim ettiğini yazar. Yaver Muhittin ile aylardan sonra tekrar fakat tamamıyla değişmiş, çok değişmiş bir vaziyette karşılaştık. İran'ın Türkistan hududu üzerindeki Meşhed şehrinde vaki olan bu karşılaşmada Muhittin yine boynuma fakat bu sefer ağlayarak sarıldıktan sonra iki adım ötede deveden indirilmiş bir koca sandığı göstererek işte merhum Enver Paşa'nın kanlı elbiseleriyle kılıcı ve bütün metrukatı bunun içindedir. Alın bunları size teslim ediyorum demişti. Kandemir'in sözünü ettiği kanlı elbiseler ile kılıç ve metrukat Enver'in ailesine intikal etmedi. Enver'e ait olan ve şu anda ailesini muhafaza ettiği bütün eşyayı resmi ve özel evrakı ile Naciye Sultan'a yazdığı mektupların tamamını tek tek elden geçirmiş olduğum için hiçbir bilgi, kayıt ve ima olmamasına dayanarak metrukatın paşanın varislerine intikal etmediğini söyleyebilirim. Paşanın evrakı dışında askeri okula başladığı günden itibaren giydiği üniformaların birçoğu sivil elbiseleri Rumeli'de eşkıya takip ettiği sırada ve Dünya Savaşı yıllarında kullandığı silahları ve kendisine hediye edilmiş olan diğer bütün silahları ile tören kılıçları halen ailesindedir. Ama Feridun Kandemir'in bahsettiği kanlı elbiseleri, kılıcı ve diğer metrukatı bunların arasında değildir. Kandemir'e teslim edilen evrakın ve eşyanın muhteviyatını bilmediğimiz için Enver'in 8 Mayıs ile 21 Temmuz arasında yazdığı ve şimdi elimizde bulunmayan mektuplarının da bunların arasında bulunup bulunmadığı konusunda bir mütalada bulunamayacağım. Ancak metrukatı teslim aldığı sırada Kandemir'in bunları Türkiye'ye dönüşünde beraberinde getirerek resmi bir müesseseye vermiş olması ihtimalini göz önünde bulundurarak günün birinde ortaya çıkacakları ümidini muhafaza ediyorum. Enver mektupları için yazmaya müsait her çeşit kağıdı kullanmıştır. Dağlarda yahut Sovyet birliklerin talan ettikleri bölgelerde düzgün kağıt bulamamakta, etraftan yahut Türk subaylardan temin edebildiklerini yazmaktadır. Kağıt sıkıntısını anlattığı 25 Mart 1922'deki mektubunda, "Bugüne kadar yani son postayı gönderdim, 20 Mart'tan beri kağıtsızlıktan sana bir şey yazamadım. Nihayet dün gelen Afgan gönüllüleri kumandanından kağıt isteyerek hemen şu satırları acele postaya yetiştiriyorum" demektedir. Son mektuplarından bazılarının uçları yahut kenarları kağıdın kalitesizliği yüzünden erimiştir. Bazılarının kağıdı zaten koyu renklidir. Mürekkep bulunamadığı için kurşun kalemle yazılmış ve bu yüzden zor okunur hale gelmiştir. Mesela Buhara'dan çıktığı gün mektuplarını kağıt yerine 8,5 × 14 cm ebadında 24 yapraklık bir deftere ufaktan da öte neredeyse milimetrik harflerle yazmaya başlamış ve 5 Kasım ile 14 Aralık 1921 arasını bu deftere kaydetmiştir. Günü gününe yazmasını ve yaptıklarını ayrıntılı şekilde anlatmasının iki sebebi vardır. Mektupları vasıtasıyla Naciye'sinin her an gözünün önünde olma arzusu ve günlük tutmak yerine hadiseleri yine mektuplar vasıtasıyla kayda geçirme düşüncesi. Bu yüzden mektuplarının dikkatli şekilde muhafazasını istemekte. Naciye'cim, evvelce dediğim gibi bu mektupları bu büyüklükte bir deftere yapıştırırsan pek iyi olacaktır. Çünkü her gün sana her şeyimi yazıyorum. Eğer sen üşenirsen kamil yapıştırsın. Ama rica ederim bunlar da kaybolmasınlar. 18 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Demekte bir başka günde. Ben öyle düşünüyorum ki bunları üşenmeyerek birer taraflarından bir defterin yapraklarını yapıştırarak saklarsan her vakit için gözün önünde benim canlı bir aksim beraberinde bulunmuş olur. Hem doğrusu ben ta başlangıçtan böyle düşünerek kağıtların bir tarafına yazıyorum. Hani herkes muhtıra tutar, günde yaptığını bir yere yazar. Ben ise benim için veya halk için değil, yalnız cicim için her gün böyle düşündüğümü, gördüğümü, bildiğimi yazıyorum. 21 Nisan 1921 tarihli mektubunda. Sözleriyle her ne kadar Naciye için yazdığını söylemekteyse de günlük yerine ayrıntılı mektupları tercih ettiğini söylemektedir. Orta Asya'dan yazdığı mektupları Berlin'e Afgan Diplomatik Kuryesi ulaştırmaktadır. Afgan kuryeleri Enver'in bulunduğu en ücra yerlere kadar gitmekte ve hem Naciye'ye hem de Avrupa'daki yakınlarıyla teşkilata yazılanları teslim almaktadırlar. Ankara Meclisi'nin Azerbaycan'daki temsilciliğinde görevli Hüsamettin isminde bir zatın Şark Ordusu kumandanı Kazım Karabekir'e 18 Nisan 1922'de gönderdiği rapordan Afganlıların Enver Paşa'nın mektuplarını okudukları ve Ankara'nın mektuplardaki bazı bilgilerden haberdar edildiği konusunda enteresan bir ifade geçiyor. Dün Taşkent'e gelip Afgan zabitlerinden olduğu ve Cemal Paşa ile birlikte Avrupa'ya gittiğini ve bu defa yine Cemal Paşa tarafından Enver Paşa'nın buradaki ahvalini tetkik için gönderildiğini ifade eden genç Afganlı bir binbaşı Bendeniz'de mülakatı esnasında Enver Paşa'nın Avrupa'da bulunan zevcesine yazdığı bir mektupta Rusların Türkistan'daki tavır ve hareketlerinin kendisi için gayri kabili tahammül olduğu cihetle onlara karşı hareket ve teşebbüsatta mustahar kaldığını bildirmekte olduğunu hikaye ediyordu. Enver o tarihlerdeki mektuplarında Ruslar ile alakalı birçok benzer düşüncesini yazmış, yaptığı ve planladığı operasyonlar hakkında bilgi vermiştir. Afganlılar mektupları hakikaten açıp okudu iseler Enver'in siyasi ve askeri projelerini öğrenmelerinin yanı sıra Naciye Sultan'a yazdığı şahsi ve çok özel ifadeleri de görmüş ve karı kocanın mahremiyetine tecavüz etmişler demektir. 26. ayrımın sonu sayfa 328.